Anafor. Erhan Bener.
Ayrım 9.
Hatta sen bile. Yengem istediğini yapmazsam şirketteki hisselerini geri almakla tehdit etti beni. Mirasından bile mahrum edebilirmiş. Reza da çocuk avuturmuş gibi sırtını sıvazladı Cahit'in. Elini tutup bacaklarının arasına götürdü. Üzme tatlı canını, dedi. Bak, burası ıslak oldukça Reza'dan seni bırakmaz. Kadınlar böyledir. Bakma afra tafra etseler, nazlansalar da her şeyin başı budur. Önce olmaz sanırsın ama bir de bakmışsın ki kızın cici maması tatlı gelmiş. Hele söylediğin gibi üstelik güzel ve akıllıysa. Bütün erkekler kendilerini birer azgın aygır sanırlar. Ama bir kez de gem ağızlarına geçti mi? Gülmeye başladı. Cahit'in suratı asılmıştı. Aygır yerine konulmak hoşuna gitmemişti anlaşılan. Madonna ayağa kalktı. Hadi kalk, gidelim, dedi. Bu akşam birlikte biraz uçalım, ne dersin? Koynunda bir güzel uyursun, sabaha bir şeyin kalmaz. Cahit içini çekti. Madonna'ya hak vermiyor değildi. Bir onur sorunu yapmamalıydı bu evliliği. Sevin, onun özgürlüğünü kısıtlayabilecek kadar güçlü değildi. Apaçıktı bu. Zaten asıl korkusu evlenmelerinden sonra yengesinin kendisini olduğu gibi Sevin'i de yönlendirmeye kalkışmasıydı. Ama tabii bugünden bunları düşünmek anlamsızdı. Haklıydı Madonna. İki tutam kokain çok iyi gelecekti. Elini kadının ıslak bacak arasından çekerek burnuna götürdü, kokladı. İlk günden beri bu koku beni hep baştan çıkarmıştır, dedi. Öyleyse gidelim. Bu gece son özgür gecem, tadını çıkaralım. Rezeda az önce biraz zedelenmiş olan onuru tamir edilmiş olarak şevkle kalktı yerinden. Cahit masaya bir tomar para bıraktı. Koşarcasına çıktılar gazinodan. Değnekçi Cahit'in arabasını getirmek için fırlıyordu ki Rezeda, ''Bu saatte benim oraları bilirsin, pek tekin değildir. Arabanı burada bırak, taksiyle gidelim.'' dedi. Ancak o zaman fark etti Cahit, başının dönmekte olduğunu. Bütün ağırlığıyla kadına yaslandı. Onun yönetiminde yine kol kola gazinonun önünde bekleyen ve onların çıktığını görünce hemen farlarını yakarak motorunu çalıştırmaya başlayan lüks arabaya doğru hızla yürüdüler. Dönüş yolunda Abdül gelirken olduğu gibi aceleci değildi. Ama bu jipi eskisinden daha iyi kullandığı anlamına gelmiyordu. Aklı, 6. çocuğuna hamile kalıp kalmayacağını bilemediği 15'indeki yeni karısında. Karısına başkaldırım, birbirinden perişan, hepsi kız, 5 çocuğunda. Gece Irak sınırını geçip iki göz odalı evini soluk alınmaz hale getiren 2 amca oğlu ile karılarında. İkisinin toplamı 6'yı bulan, ikisi emzikli çocuklarında. O kadar yolu sağ salim nasıl açtıklarını aklının ermediği 2 inek ve 1 camızdan oluşan mallarındaydı. En çok da bu camız canını sıkıyordu Abdül'ün. Haydi inek ineğe benzer, kaynımı inekledir onlar diyebilirdi. Ama hiçbirinde camız olmadığını cümle alem biliyor. Karakoldan çağırıp sorduklarında ne diyecek? Zaten son günlerde mahallenin karakolundaki komiser de, köydeki jandarma çavuşu da onu içeri çekmek için sanki bahane arıyorlar. Öyle bir şey olsa bu mühendis bey, yazıktır, ona dokunmayın, ben onun kefiliyim diyebilir mi? Şantiyede şimdilik rahatı yerinde ama Mardin'de en küçük bir olay olsa komiser onu çağırıyor. Özellikle inşaatın deposundan dinamit çalındığında boş yere yediği bir okka dayağı unutamıyor. Emmioğlu haklı. Oğlum, bunlar Osmanlı'nın polisi. Her şey değişebilir ama Osmanlı'nın polisi, jandarması değişebilemez. Sen ne yaparsan yap, istersen önlerinde her gün 2 takla at, birinin aklını esmeye görsün. Arkandan salladın mı 2 domdom kurşunu, Mevla'nı bulursun karşında. Şantiyeden dinamit çalıyordu diye 2 satırda rapor yazdılar mı, garibim Abdül, gitti gider. İyisi mi, sen onlardan önce davran, bizimkilere katıl. En azından çoluğuna çocuğuna bakılacağını bilirsin. Haklıydı emmioğlu. Haklıydı ama tatlı candan vazgeçmek o kadar da kolay değildi. Henüz Hiç değilse şantiyede öyle pek karışanı görüşeni yok. Çavuşlar, mühendisler, beyler biraz itip kalksalar da fena adam değiller. Hepsi şu İlhan Bey gibi olsa. İlhan da o sırada uykusuz geçen geceyi düşünüyordu. Aslında bayağı yorgundu ama her şeye karşın kendisini mutlu hissediyordu. Enver'le 2 yıldır görüşmüyorlardı. Hiram'la İshak küçücük mutfakta mezeleri hazırlarlarken onlar eski günlerini anmışlardı. Enver, İlhan, Emin ve Zühal Orta Doğu'daki aynı sınıfta aynı hücredeydiler. Birlikte eylem yapmış, birlikte gözaltına alınmış, hatta Zühal dahil birlikte işkence görmüşlerdi. Zühal 3 ayla paçasını kurtarmıştı ama az çekmemişti. Emin hapisten çıktıktan az sonra evlenmişlerdi. İlhan bu tünel işi için Mardin'e gelene kadar Ankara'da sık sık birlikte oluyorlardı. Artık kendilerini eylem yapacak kadar genç hissetmiyorlardı. Ama devrimcilikten de vazgeçememişlerdi. Belki eskisi kadar umutlu, eskisi gibi inançlı değillerdi. Bırak Türkiye'deki gelişmeleri, dünyadaki değişimler bile insanda umut ve inanç mı bırakıyordu? Ama bütün gençliklerini, içinde yaşadıkları ve kendileri için varlık nedeni saydıkları ütopya evreninden öyle birçoklarının yaptığı gibi güle oynaya çıkamazlardı. Her şeyden önce bir namus sorunuydu bu. Yine de farkındaydı İlhan. Her bir araya gelişlerinde devrim tartışmalarının içine her gün biraz daha alaycı takılmalar karışıyor, öfkelerinin dozu biraz daha hafifliyordu. Emin'in çok hoş ve akıllı bir kardeşi vardı. Dil tarihte okuyordu. Emin, kardeşinin konuşmalarına, tartışmalarına katılmasını hiç istemezdi. Zavallı kızcağız, Sevin'di adı. Sadece hizmet ederdi birlikte olduklarında. Masaya otursa bile söze karışma hakkı yok gibiydi. Düşündüğünü açıklaması için yüreklendirirdi İlhan onu. Ama Emin hemen sözünü keser, susturur, sofrada eksik olan bir şeyi bahane ederek hemen mutfağa gönderirdi. Salih Bey'le karısı zaten hemen hiç görünmezlerdi ortalıkta. Ne zaman Eminlere gitse, Sevin, kucağında Emin'in küçük oğluyla açardı kapıyı ve oğlanın karnı doyurmadan ya da uyutmadan ortaya çıkmazdı. Ne zaman ders çalışırdı bu kız, ne zaman gezmeye gider, arkadaşlarıyla buluşur, kestiremezdi İlhan. Bu durum, özellikle de son zamanlarda feminist çalışmalarını iyice yoğunlaştırmış olan Zühal'in görümcesine karşı takındığı tavır İlhan'ı hep rahatsız ederdi. Bir gün dayanamamış, Emin'le konuyu tartışmak istemişti. Emin, bir aileye 2 devrimci çok bile diyerek kestirip atmıştı. Akşam Enver'le eski günlerden söz ederken Sevin'in de sözü geçmişti. Anneleri öldükten sonra daha da zorlaşmıştı işi Sevin'in. Enver'in anlatmasına göre kız fakülteyi bitirmiş ama Emin de Salih amca da herhalde Emin'in etkisiyle Sevin'in çalışmasına karşı çıkıyorlarmış. Aslında güzel bir geceydi. Boğma rakısı biraz sertti ama lezzetliydi. Mezeler birbirinden güzeldi. Enver de İshak da güzel saz çalıyor, türkü söylüyorlardı. İshak, ben çiftçiyim demişti. Ama İlhan'ın tanıdığı pek çok siyaset bilimcisi onun kadar yetkin bir biçimde konuşamazdı. Bu kez bağımsız olarak seçime katılmayı düşünüyormuş. İnönü'nün kalesi Mardin'de SHP'nin artık esamesi okunmazmış. Tartışma kendiliğinden açılmıştı. Daha doğrusu Hiram'ın İlhan'ı İshak'la tanıştırırken, İlhan demokrat bir arkadaştır, bizim sorunlarımızla da ilgilidir demesi üzerine İshak hafiften alan tavırlarla yavaş yavaş sorguya çekmeye başlamıştı İlhan'ı. İshak da Enver ve Hiram gibi Kürt kökenliydi ama ötekilerden farklı olarak fanatik bir milliyetçi olduğu anlaşılıyordu konuşmasından. Artık Türkiye'de pek çok aydının, politikacının, parti başkanlarının, bakanların, hatta sokaktaki insanların mahkum etmek zorunda kaldıkları, Osmanlı'dan başlayıp Cumhuriyet döneminde de sürdürülmüş olan ayrımcı politikalar ve bu ayrımcı politikaların sonucu olarak bölgenin ve bu bölge insanlarının az gelişmişliği bir yana, ki İlhan bu ayrımcı politikadan bölgedeki aşiret düzeni nedeniyle Türk-Kürt ayrımı yapmadan herkesin etkilendiğini söylerken, ötekiler ve özellikle de İshak, ezilenlerin sadece Kürtler olduğunu savunuyordu. İshak, Türklerin bir genosit politikası güttüklerini ileri sürüyor ve aydın Türklerin bile olayı bilmezden, görmezden gelerek en azından kendilerine anlatılanları olağanüstü hal bölge valiliği tebliğlerini hiç incelemeden, araştırmadan, akıl ve mantık süzgecinden geçirmeden doğru kabul ederek bu suça katıldıklarını ile sürüyordu. İlhan'ın karşısındakileri suçlamadan ama çekinmeden, tartışma düzeyinin kavgaya dönüşmesine olanak vermeden konuşması, ötekilerin, özellikle de İshak'ın hoşuna gittiği için adam başına herhalde birer litre rakı içilen gece boyunca sohbet etmekten Mickey filmi seyretmeye fırsat bulamamışlardı. Güneşin ilk ışıkları ortalığı aydınlatmaya başladığında sadece Hiram'la İlhan kalmıştı ayakta. İshak'la Enver, İsfahan halısı kaplı divanın birer köşesine kıvrılarak sızmışlardı. İshak'ın söylediklerine bir yönüyle katılmıyor değildi İlhan. Kendisi gibi uluslar sorununa Lenin'in baktığı şekilde bakan birisinin bile Kürtler hakkında doğru ve yansız bilgi sahibi olamaması acıklı bir şeydi. Mardin'e gelmeden ve Hiram'la tanışmadan önce bütün bu yöre gibi Mardin'in de bütünüyle bir Kürt bölgesi olduğunu sanıyor, özellikle de bütün halkının Hümeyni'nin etkisinde kolayca kalabilecek fanatik Müslümanlar olduğunu düşünüyordu. Hiram, Mardin'in bölgenin en kozmopolit kenti olduğunu anlattığı zaman şaşırmıştı. Mardin'de sayıları giderek azalmış olsa da kökleri peygamberlere kadar uzandığı söylenen Hanefi Müslümanlar, Şiiler ve Şafiler yanında Süryaniler, Ermeniler, Katolikler, Yahudiler, kendi cami, kilise, havra, manastır ve külliyeleriyle çeşitli inanç ve kültürlerin kaynaştığı çok zengin bir mozaik oluşturuyorlardı. İpek yolu üzerindeki Mardin, imparatorluğun yıkılmasından yani Bağdat, Basra, Şam, Halep ve Beyrut'la ilişiği kesildikten sonra önemini yitirmişti. Kürt sorununa gelince, Cizre, Nusaybin, Urfa ve Şırnak'takilerden farklı olarak son zamanlara kadar Mardinliler devletle uyum içinde yaşamayı yeğler bir tutum içindeydiler. Ama bu durumun ne kadar süreceği kestirilemezdi. Bir yandan Saddam ve Hümeyni, öte yandan Öcalan ve bir kısım Batılılar, bütün bu yöre halkı gibi Mardinliler üzerinde de etkilerini arttırıyorlar, mozaiği kanlı bir biçimde parçalamak için hazırlanıyorlardı. İlhan, sabah erkenden Hiram'ın alel acele pişirdiği mırradan bir yudum içtikten sonra kahvaltı yapmadan fırlamıştı sokağa. Zira Abdül, jipi daha karga bokunu yemeden kapının önüne çekmiş, konu komşu dinlemeden kornaya basıp duruyordu. Dün sabah duş yapıp bir parça dinlendikten sonra Hiram'la çıkıp şantiyenin yedek parti deposuna giderek şefin sipariş verdiği parçaları ve malzemeleri seçmiş, kamyonete yükleyerek şantiyeye göndermişti. İstese o da aynı gün dönebilirdi ama bu sıcakta katlanılan görevin tek çekici yanı o bir gecelik özgürlüktü zaten. Dalmış, daha doğrusu yorgunluk ve uykusuzluktan başı önüne düşmüş, uyuyakalmış Abdül'ün ani freniyle birden kendine geldi. Abdül'ün yine kestirme olduğu savıyla daldıkları daracık ve ıssız bir köy yolu üzerindeydiler. Ve kovboy filmlerindeki gibi o sıcakta puşili, yüzlerini örttükleri alacalı bir atkıyla hemen hemen yalnız gözleri görünen gençten iki adam, birinin elinde bir kalaşnikov, ötekinin elinde bir av tüfeği, tehdit edici bir kararlılıkla yolun ortasına dikilmiş, ellerini kollarını sallayarak araçtan inmelerini işaret ediyorlardı. İlhan, ensesinden kuyruk sokumuna doğru soğuk bir titreşimin aktığını hissetti. Ağzını açıp bir şey söylemek istedi ama gırtlağından anlamsız bir hırıltıdan başka bir ses çıkmadı. O anda gözleri Abdül'e ilişti. Ve esmer tenli şoförün de en az kendisi kadar korkmuş olduğunu yüzünün pastel bir boya kalemiyle boyanmış gibi bir anda sarı kara bir renge dönüştüğünü fark etti. Yolu kesen iki adamdan elinde av yüveği tutanı yavaş yavaş yaklaştı jipe doğru. İlhan'ın yüzüne bakmadan tüfeğinin namlusunu Abdül'ün çenesinin altına sokarak katı ve kaba bir sesle Kürtçe bir şeyler söyledi. Daha sonra şantiyeye döndüklerinde yol üstünde o iki silahlı adamın karşısına geçirdiği dakikaların bilinç düzeyinde pek az iz bırakmış olduğunu hayretle fark etmişti İlhan. Yüzlerini seçememiş olması doğaldı ama gerek şantiyedekilere gerekse daha sonra şantiyeye gelen jandarma komutanı yüzbaşıya olayı anlatırken adamların boylarını, postlarını, kılık kıyafetlerini bile doğru dürüst tanımlayamadı. Abdül ondan daha fazla bilgi verdi. Yollarını kesenler PKK militanlarıymış.
Ayrım sonu.